Ayrım 41.
Mehmet Bey kollarını sıvadı. Benim de garsonluğum vardır. Kirkor güldü. Siz ona bakmayın, hiçbir işte tutunamamıştır. Hay Allah diyordu Hikmet içinden. Bunları yan yana düşünemezdim bile. Sevgi ile Nursel Hanım içeri girdiler. Nurayat Hanım bizi istemiyor dedi. Zaten mutfağa sığamazmışız. Hakkı da var dedi Nursel Hanım. Kirkor'la Mehmet Bey mutfağa gittiler. Kirkor kese kağıtları ve tepsilerle geldi. Bu sebzelerin ayıklanması gerekiyor. Sevgi ile Nursel Hanım bir köşeye çekildiler. Fasulye, patlıcan, biber gibi sebzeleri soyup ayıklamaya başladılar. Koridordan kırılan buzların gürültüsü geliyordu. Bakkal Rıza'nın evinden tava tencere getirildi. Nazmi çocuklar dedi. Hazırlıklar yapılırken biraz kağıt oynayalım mı? Oyun sözünü duyan Muhsin Bey ile tombalacı Arif taburelerini biraz daha ortaya çektiler. Birbirinizden sıkılmazsınız herhalde beyler dedi Hikmet. Özür dilerim. Behçet kağıtları karıştırırken ukalalık etme diye karşılık verdi. Herkes birbirinden memnun. Merak etme Rıza Bey diye bakkala teminat verdi Hikmet. Sadece İskambil oynanmayacak. Birinci sınıf konuşmalar da yapılacak. Ülkede bir daha eşini göremeyeceksin. Çırak Süleyman da her sözü dikkatle dinliyordu. Tombalacı Arif, Bakkal Rıza'nın ve Ergun'un karılarına birer tombala çektirdi. Kumarına değil bayanlar diye rica etti. Ne çıkarsa çıksın birer polmol kazanıyorsunuz. İki kadın da biraz sıkıldıkları için bir kenarda duruyorlardı. Kirkor kumar oynayanları rahatsız etmeden tabakları ve bardakları dizdi. Nursel Hanım bu masaya sığılmaz dedi. Herkes tabağını alsın bir köşede yesin. Öyle soğukluk olmaz diye itiraz etti Hikmet. Bakkal Rıza'nın dükkanından bir iki boş sandık getirdiler, dikine koydular. Yemek masası küçük odaya doğru uzandı. Masanın bir ucu görünmez oldu. Hüsamettin Bey, ben ev sahibiyim olmaz diyerek masanın başına Sermet Bey'i oturttu. Evde bulunan bütün sehpaları masanın yanına dizdiler. Sigara tablalarını, suları, içki şişelerinin bir kısmını ve kuru yemişleri bunların üzerine koydular. Kirkor'un peçeteleri yetmeyince Hüsamettin Bey'in uzun süredir sakladığı renkli bir kağıt peçete demeti getirildi. Bir din adamının böyle uzun bir masada bir takım sakallılarla birlikte yemek yediğini görmüştüm diye bilgiçlik tasladı Bakkal Rıza'nın karısı. Rıza Bey karısını payladı. Aptal o son yemek, Allah göstermesin. Kadın kızardı, yeni yaktığı pol mol sigarasından bir nefes çekerek başını çevirdi. Hüsamettin Bey evinden tavlasını getirdi. Sermet Bey itiraz etti. Hanımların başını ağrıtırız. Sebzeleri ayıklamış olan Sevgi onlara yaklaştı. Ben hepinizi yenerim dedi. Yalnız bir kusurum vardır, oynarken sayarım. Ergun da açılmıştı. Bir isteğiniz varsa araba emri hazır. Şoför Tahsin atıldı. Ne demek abilerim? Siz emredin, meyve ve sebze halini buraya taşıyalım yavaş yavaş. Bu yavaş yavaş sözü özellikle kadınlar arasında çok tutuldu. Bir süre gülmelerini kesemediler. Mutfakta hummalı bir faaliyet vardı. Konserveler açılıyor, taze zeytinyağlı yemekler pişiriliyordu. Kirkor'un etkisi bütün işlerde görülüyordu. Bütün hazırlıklarda meslekten birinin ustalığı göze çarpıyordu. Salatalar başka türlü hazırlanıyor, mezeler tabaklara başka türlü diziliyordu. Ben sanatımı bugüne kadar göstermedim sana evladım Hikmet diyerek mutfakla masa arasında koşuşup duruyordu Kirkor. Dikkat et çarpmasın. Sen bizi meyhanede tanıdın Hikmet evladım. Garson kısmı iyi yerde de çalışır kötü yerde de. Yeter ki sen kendini lüks hissedesin. Gerçekten de Hikmet kendini lüks hissediyordu. Özel olarak verdiği bir yemeğe dışarıdan garson çağırmış bir yeni zengin gibi gurur duyuyordu Kirkor'la. Kumar oynayanların konuşmaları, mutfaktan gelen sesler ve tavla gürültüsünün ortasında biraz başı dönüyordu. İnsandan sarhoş oldum diye düşündü. Çoktandır bu kadar insan içmemiştim. İnsanın hayal bile edemeyeceği büyük bir oyunun sarhoşluğu içindeyim. Sonra bu oyun sözünü unuttu. Seslerin akışına kaptırdı kendini. Biralar içiliyordu, fındık fıstık yeniyordu, zeytinyağlı yemekler su dolu kapların içinde soğutuluyordu, koridorda yavaş yavaş boş şişeler birikiyordu. Karnınızı sakın doyurmayın beyler, yemeklerimiz geliyor. Evet, dokunmasın, yağlı boya deniyordu. Birlikte yemek hazırlamanın getirdiği demokratik ortam gelişiyordu. Herkes işin bir ucundan tutuyordu. İşler tüy gibi hafifliyordu. İşler havada uçuyordu. Hiçbir şey yere değmiyordu. Sigaralar hemen tablalardan boşaltılıyor, çöp tenekesi ikide bir de kapının önüne konuluyor, oradan da sanki görünmez eller tarafından aşağı taşınıyordu. Hiç uğramadığı halde çöpçü bile o gün kapıda görünmüştü. Çöpçüye de bahşiş verildi bir şişe birayla birlikte. Öyle ya, bayramdı. Bundan iyi bayram olur muydu? Patlıcan kızartmaları, zeytinyağlı biber ve patlıcan dolmaları, fasulyeler Kirkor'un getirmiş olduğu büyük kayık tabaklarının içinde sofrada yerlerini alıyordu. Her tabak bir öncekini biraz ileri itiyordu. Domates, biber, soğan, hıyar ve yeşil salatalıktan meydana gelen şekilsiz yığınlar Kirkor'un usta elleri altında hemen güzel tablolar haline geliyordu. Yemek vakti yaklaştıkça odadaki uğultu artıyordu. Pencerelerin açık olmasına rağmen odanın ısısı gittikçe yükseliyordu. Hava çok sıcak olmadığı halde ceketler, hırkalar çıkarılıyor ve odanın bir köşesinde gittikçe büyüyen yığınlar halinde yükseliyordu. Her şey çok boldu. Sigara tablolarındaki izmaritler gözle görülür bir şekilde büyüyordu. Tablayı izleyen bir göz izmaritlerin yükselişini kolayca görebilirdi. Ev dışına çıkışlar durduğu için oda bütün yükünü almıştı. Koridordaki buz sandığı, dolu ve boş şişeler, yerlere dizilmiş kavun ve karpuzlar, odadaki sehpalar, ceket hırka yığını, birleşik masa, divanlar, sandalyeler arasında hemen hiç boşluk kalmamıştı. Herkes kalabalığın verdiği hareket etme isteğine rağmen her adımını yavaş gösterilen bir filmde olduğu gibi sanki yer çekimi yokmuşçasına atmak zorunda kalıyordu. Hikmet bağırıyordu. Herkes birden oturacak sofraya. Mutfak köleliğine son verilmeden hürriyet yemeği yenmeyecek. Kızaran börek, patlıcan, biber, kabak, köfte, patates ve benzeri yiyeceklerin iştah açıcı ortak kokusu odayı dolaşıyor ve zeytinyağlılarınkiyle birleştikten sonra kısmen pencereden uçup gidiyordu. Mehmet Bey, Muhsin Bey, Tombalacı Arif ve Tahsin gibi gerçek içiciler kibar görünmeye çalışarak içtikleri biraların üstüne kimseye belli etmeden yerde hafif itişlerle dolaştırdıkları vodka şişesinden takviyeler yapıyorlardı. Sermet Bey tavlada sevgiye yenildiği için hırsını Hüsamettin Albay'dan alıyor ve pulları büyük patlayışlarla yere indiriyordu. Tombala çekilişleri de hızlanmıştı. Ergun 2 paket pol mol kazanmakla birlikte 30 liraya yakın içeri girmişti. Yemek tabaklarının üzerine dağıtılan kağıtlar ve Nurayet Hanım'ın büyük eteğinin üzerinde biriktirilen paralarla oynanan pokerin birinci seansı sona ermek üzereydi. Hidayet tiyatroda ustası ve büyüğü olan Hikmet'in yanında sessizce oturuyor, onun sorduğu sorulara saygılı karşılıklar veriyordu. Tombala'da ortak oynayan Ergun ve şoför Tahsin bu arada son model arabalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. Rıza Bey'in karısı Hasibe Hanım, Hikmet'in son yemek konusundaki açıklamalarını dikkatle dinliyordu. Hikmet de kadının adını yeni öğrenmişti. Demek ki o güne kadar Rıza Bey'in karısı olmaktan öteye geçemeyen bu kadın, kalabalığın içinde kişiliğini bulmuş ve Hasibe Hanım olmayı başarmıştı. Bakkal Rıza ve Çırak Süleyman da Hikmet'in açıklamalarını başlarını sallayarak dinliyorlardı. Bir kişi ihanet etmişti onlara diyordu heyecanla Hikmet. Onunla birlikte 13 kişi oluyorlardı. 13 sayısının uğursuzluğu da buradan gelir. Yeni bir şey öğrendiği için çok sevinmesine rağmen Bakkal Rıza itiraz ediyordu. İsa bütün büyüklüğüne rağmen bu hainin niyetini nasıl anlamadı Hikmet Bey? Hiç anlamaz olur mu Rıza Bey? Ne var ki kadere karşı konulamayacağını biliyordu. Sen bakkallığının ötesine geçebiliyor musun? Hasibe Hanım başını salladı. Böyle büyük kaderlerin önüne geçilmez. Bir süre tartışıldıktan sonra Hasibe Hanım'ın büyük kader sözüyle kocası Rıza Bey'in bakkallığını kastettiği anlaşıldı. Çırak Süleyman da söze karıştı aylardan sonra. Ben olsam o yemeğe gelmezdim dedi. Durumumun anlaşılmasından korkardım. Süleyman'ın da İsa ile haini birbirine karıştırdığı anlaşıldı ve Hikmet duruma uygun bir söz etti. Korkmak başka, bir işi yapmak başka. Dışarı çıkmak isteyen Nursel Hanım'a yol vermek için biraz açıldılar. Sofraya çiçek lazım diye mutfağa doğru seslendi Nursel Hanım. Behçet cebinden biraz bozuk para çıkardı, ayak altında dolaşan Salim'e verdi. Bize bahçelerden, türbelerden biraz vahşi çiçek kopar bakalım dedi Nursel Hanım'a gülümseyerek. Behçet'in Nursel Hanım'a gösterdiği ilgi de gözden kaçmıyordu. Hikmet'in bir numaralı dul kadın olarak ilan ettiği Nursel Hanım'ın yanından ayrılmıyordu artık Behçet. Hüsamettin Bey oyununa karışan Sevgi'ye, beni de Sermet gibi acemi mi sandın dedi ve düşeş attı. Böylece oyunun başından beri pulları gürültüyle vuran Sermet Bey'e son karşılığını vererek tavlayı hızla kapattı. Sevgi bir an ürperir gibi oldu. Sonuncu oldum diye mahzunlaşan Sermet Bey gelincik paketine uzandı. Tombalacı Arif'in pol molları bittiği için tombalaya son verildi. Şoför Tahsin'in zaratma teklifi oy birliğiyle reddedildi. Hikmet anlatıyordu. İsa'ya kimse ihanet edemezdi. İhanet eden aslında kaybedecekti. Nitekim Yahuda'da bazılarına göre çevrenin baskısı, bazılarına göre de vicdan azabı yüzünden sonunda intihar etmek zorunda kalmıştı. İsa'ya ihanet etmek kimsenin haddi değildi. Canım hiç öyle şey olur muydu? Mesela buraya gelmeyen biri nasıl bizim yargılarımızdan kurtulamazsa, Yahuda da son yemeğe gelmeseydi bile ihanet etmekten kurtaramazdı kendini. Bu onun kaderiydi. İhanete uğramanın da İsa'nın kaderi oluşu gibi. Yahuda üstesinden gelemeyeceği bir işe girişmişti yalnız. Bunu anladığı zaman, yani İsa'nın büyüklüğünün yükünü taşıyamayacağını sezince, kişiliğini ortaya koymak için tek yol kalıyordu. İhanet. Dumrul pas dedikten sonra Hikmet'e döndü. Hepimiz burada seni korumak için toplanmış bulunuyoruz, sen merak etme. Herkes birbirine o kadar yakındı ki sanki herkes birbiriyle konuşuyor, birbiriyle kağıt oynuyor, birlikte içiyordu. Yahuda ne yaptıysa kendine yaptı dedi Hikmet. İsa için üzücü olan Yahuda'nın ihaneti değildi. Neden yaşadığını hiç bilemeyen bu zavallı hain, neden intihar ettiğini de anlayamadan ölüp gitmişti. İsa işte buna üzülüyordu. Yahuda ölürken bir günahın kefaretini ödediğini sanıyordu. Aslında bir günah vardı ortada, fakat bu günah Yahuda'nın düşündüğü gibi bir ihanet suçundan doğmuyordu. Aslında günah İsa'nın zahmetli ve katlanılmaz yolundan dönmekti. Belki tam bu bile değildi. İsa Yahuda'nın bu ağır yüke katlanamayacağını biliyordu. Fakat dünyada bir kişinin, hiç olmazsa bir kişinin kaldıramayacağı bir yükün altına girmesi gerekiyordu. Bunu insanlara göstermesi gerekiyordu, dayanamayacağı yolda yürümesi gerekiyordu. Ne İsa ne de öteki havariler bu konuda insanlığa örnek olamazlardı. Çünkü onlar kuvvetliydi, çünkü onlar sorumluluklarını biliyorlardı, çünkü onların sonuna kadar dayanacağını herkes biliyordu. İnsanlığa bu konuda ancak Yahuda gibi bir zavallı örnek olabilirdi. Bu yüzden bütün ümit Yahuda'daydı. İşte Yahuda bunun için insanlığa ihanet etmişti ve önemli bir fırsat kaçırılmıştı. İşte benim de felsefem buydu. Dumrul söze karıştı. Eskiden yaşamış bir insan gibi bahsediyorsun kendinden. Sanki geçmişin malı gibi konuşuyorsun. Çünkü ben geçmiş, modası geçmiş biriyim. Burada kendimi temsilen bulunuyorum. Tam bu sırada Kirkor ve yardımcıları Mehmet Bey ile Nurhayat Hanım ellerinde sıcak yemeklerle kapıda göründüler. İşte geldik dedi Kirkor gülümseyerek. Öyle demeyeceksin diye bağırdı Hikmet. Here I come diyeceksin. Here I come. Kirkor güldü. İngilizlere mi hizmet ediyoruz? Hem de en iyilerine. İngiliz'den daha İngilizlere. O halde here I come dedi Kirkor. Here sıcak yemekler come. Hikmet ayağa kalktı. O halde let there be light dedi. Ergun'un karısı o ne demek diye sordu. Hikmet adınızı söyleyerek konuşun hanımefendi dedi. Kadın öksürerek boğazını temizledi. Ayşe. O halde ışık olsun demek Ayşe Hanım. Sıcak yemeklere de her nasılsa bir yer bulundu sofrada. Bütün bardaklara yeniden içkiler konuldu. Kirkor ve yardımcıları bir kere daha mutfağa gittiler. yemeklerin kalan kısmını getirdiler. Kapıda son göründükleri zaman bazıları tarafından ayakta alkışlandılar. Hikmet tekrar ayağa kalktı ve bardağını kaldırdı. Bütün bardaklar kalktı. Masanın büyük oda tarafındaki ucunda oturanlar karanlıkta kaldıkları için ışık yakıldı. Hikmet böyle seçkin bir kalabalığı insan hayatında bir kere bile toplayabilirse ömrünün geri kalan kısmını bu toplantının hatırası ile idare edebilir dedi. Bardağı havada öylece duruyordu. Evet idare et diye bağırdı Behçet. Sarhoş olmuştu ve Nursel Hanım'ın yanına oturmayı başarmıştı. Kirkor ve yardımcıları ellerinde yemeklerle heykel gibi duruyorlardı. Böyle bir toplantıyı hayal bile edemezdim dedi Hikmet. Bu benim son yemeğim bile olsa. Allah göstermesin dedi Nurayat Hanım. Bardağımı dostlarımın şerefine kaldırıyorum diye devam etti Hikmet. Bütün dostlarımın. Bizim başka dostlarımız da var diye hatırlattı Hüsamettin Albay. Teşekkür ederim albayım. Evet burada olmayan ve aklımızda yaşayan dostlarımız da var dostlarım. Oyunlardaki dostlarımız var. Önce bu dostlarımızı akıllarında yaşatan dostlarım, yani emekli albay Hüsamettin Tambay ve genç istidat Hidayet kardeşin şerefine kaldırıyorum bardağımı. İki yazar kendilerine yapılan tezahürata başlarını önlerine eğerek mukabele ettiler. Kendisi de bir oyun kahramanı olan, yarı tanrısal ve tam düşünür Mütercim Arif'i de anıyorum. Bu müellife yapılan tezahürata da tombalacı Arif mukabele etti. Onunla birlikte Sezar, Kleopatra ve özellikle Antonius'un hatıraları önünde eğilirim. Dostlarımız Heine, Schlick, Hrobovich, Danton, Mara, De Gaulle, Rousseau ve adını sayamayacağım daha birçok kahraman ve Selim Bey, Rüstem Bey ve annem, babam ve Safiye Hanım ve adını sayamayacağım birçok kişi ve askerler, asiller, polisler, komiserler, bir yabancılar, bir genç adamlar ve adını sayamayacağım daha birçok figüran da bize ancak şeref verirler. İçkiler içildi ve sandalyelere oturuldu. Sermet Bey, bu Yahuda İskariot hakkında Mütercim Arif'te bir bölüm vardır, bilmem okudunuz mu diye sordu Hikmet'e. Hayır dedi Hikmet ve hemen albayına seslendi. Albayım, Mütercim Arif getirilsin. Bir süre kimse konuşmadı, yemeklere verdi herkes kendini. Sadece eller ve tabaklar, çatallar, bardaklar konuştu. Bazen bardakların karıştığı oldu, önem vermediler, özür dilemediler. Sonra yemeklerle ilgili küçük konuşmalar başladı. Tuzluğu uzatır mısın? Patlıcan kızartmasını bu tarafa geçirin. Kirkor da bu zeytinyağlı fasulyeyi doğrusu güzel yapmış. Ben bir tarihte deniz kıyısına yakın, kör bir meyhanecinin yaptığı bir plaki yemiştim. Çocuklar sıcak mezeleri daha önce yiyelim ki hem ötekilere yer açılır hem de soğumadan yemiş oluruz. Konuşmalar büyüdü, uzadı, sigaralar yakıldı. Her seferinde en az 10 sigara birden yakıldı. Tabaklara her uzanışta en az 10 kol birden hareket etti. Her şey bu ölçüye göre oldu. Kalabalık içinde her işten bir anlayan çıktı. Hikmet kendi cumhuriyetimizi kurduk artık diye sevincini belirtti. Ben gerçek demokrasiden bunu anlıyorum işte. Herkes cumhuriyetini alsın bir köşeye çekilsin. Krallık da olabilir dedi Sermet Bey. Olabilir, yalnız kimseyi küçümsemesinler, kimseye yukarıdan bakmasınlar. Bir de köleliği kaldırsınlar. Sonra düşündü, olmaz dedi. İşi gücü olmayan krallar kötülük yapmadan duramazlar. Kötülük yapmasalar bile başkalarına yukarıdan bakıyormuş gibi davranırlar. Demokrasiye aykırıdır bu. Nazmi'ye yemeğin ağırlığı çökmeye başlamıştı. Yerinden kalktı Nazmi biraz hava almak için. Dumrul'la birlikte kapının önüne çıktılar. Albay Mütercim Arif'i getirmek için yukarı çıkarken ona katıldılar. Albayım sizin balkonunuz da varmış dediler. Mutfakta karınları doyurulan çocuklar da onların yanına geldi. Hüsamettin Bey hep birlikte çıkmayın balkona dedi. İhtiyar tahtalar sizin gibi gençlerin ağırlığını çekemez. Gülüştüler. Kim bu Mütercim Arif diye sordu Dumrul. İhtiyar karıncanın biridir herhalde diye mırıldandı ayakta sallanan Nazmi. Nazmi oğlum bilmeden doğruyu söyledi. Hakikaten yorulmak bilmez bir karıncaydı. Bütün hayatı boyunca yuvasına kelimeleri bir hamal gibi taşıdı durdu. Bu kadar çok sözün içinde hakikaten güzel parçaların bulunması bir mucize değildi. Kitabın sayfalarını karıştırdı albay. Sonunda bu manasız koşuşmadan usandı zavallı Arif Bey dedi ve okudu. Türkçe'ye tercüme ettiği eserlerin vüsati, nazarı itibare alınarak kendisine mütercim lakabı vasfolunan Arif Efendi, muhterem bir ailenin tek evladıydı. Hiçbir fedakarlıktan içtinap eylemeyen Edip Bey, Arif Efendi'nin pederleri vefatı 1285, merhumu Avrupa'nın en mümtaz payitahtlarında tahsil ettirmişti. Arif Efendi bu tahsili muazzamaya ilave olarak da Medresetül Asar-ı İlmiye-i Tetkiki Beşeriye-i Osmaniye'de kaydolunarak bu irfan ocağında dahi bir müddet tetkik ve tetebbuda bulunmuş idi. Osmanlı halkiyatının esasları üzerinde şerhler yazan Arif Efendi, insanı beşer üzerinde hassaten vukuf kesbetmiş idi. Rehavet bilmeyen bir şevk ile isar ettiği Faust tercemesi, vezinli ve kafiyeli olduğu gibi garp lisanlarında dahi emsali görülmeyen bir sadakat ile yapılmıştı. Büyük edip Alaman, Göte'ye hayranlığı, mütercim Arif'i Werther'i de derin bir vecd içinde okumaya ve lisanımıza kazandırmaya sevk etti. Heyhat bu gavgayı bi nihayet, aşıklardır eflakte yek heyet mısraları bu tesirlerin muhasalasıdır. 249 kadar muhtelif asar-ı ecnebi tercüme ettikten sonra bitap düşen Arif Efendi bir müddet Cenubi Fransa'nın Kan eyaletinde istirahat buyurmuş ve inkıtayı müteakip mühim asarını telife başlamıştır. Mütercim lakabını almasına rağmen merhumun esas ehemmiyeti telifattadır. Yakin dostu Edip Hüseyin Paşa bir gün merhuma, senin ismin mütercim Arif değil müellif Arif olmalıydı diyerek bu hakikati veciz bir şekilde ifade etmiştir. Fransız ansiklopedistlerine reddiye, devleti mutlak nazariyesine reddiye, esareti medeniyeye reddiye gibi kitapları ile edebi faaliyetine red ile başlayan Arif Efendi, bu asarı müteakip bir müddet kitap telif edememiş ve yeniden faaliyete geçince müsbet bir raha müveccih olmuştur. Edebi alemimize meçhul olan Beşer ve Memleket Ehalisinin Kıymeti İptidaiyesi isimli kitaplarıyla Hayat-ı Hakikiye'den İbret Alalım Beyler isimli risalesi bu arada zikrolunabilir. Mütercim Arif Efendi istirahat maksadıyla Fransa'nın Aix-la-Chapelle şehrinde ikamet etmekteyken misafireten bulunduğu dairede hava gazı borusunu ağzına derc etmek suretiyle hayatına kendi eliyle nihayet vermiştir. Allah rahmet eylesin. Aşağı inelim de Hikmet'i bekletmeyelim dedi Hüsamettin Bey. Bekletilmekten hoşlanmaz. Kapıdan girerlerken bir meyhane kokusu çarptı burunlarına.